Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Yeni bir Gazali Mektebi programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta takva ile alakalı hususları İmam Gazali rahmetullahi aleyh bizlere serd etmişti. Ve burada takvanın dine zarar gelebilecek, dine zarar gelmesi muhtemel herhangi bir şeyden içtinab etmek, sakınmak ve duyduğumuz endişeden dolayı zarar verici olan, ki bunlar maddi bir zarar değildir, dine gelebilecek olan, dinimizi yaşantımıza gelebilecek olan, din algımıza gelebilecek olan veya dindarlığımıza gelebilecek olan zararlardan, menfi duygulardan ve hasletlerden olabildiğince imtina etmek, içtinab etmek, duyduğumuz endişeden dolayı bunlarla aramıza mesafe koymayı ifade eder demişti. Buna bağlı olarak İmam Gazali, takvayı 3 boyut itibariyle değerlendirebilir ve hatta derecelendirebiliriz. Şu ayet-i kerime de takvanın 3 derecesine vurgu yapıyor diyerek bizlere Maide suresi 93. ayet-i kerimede geçen Estaizu billah leysa alellezine amenu ve amilus salihati cunahun fima taimu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati summettekav ve amenu summettekav ve ahsenu. Buradaki ayet-i kerimelerde 3 defa peş peşe ardı ardına takva, iman ve salih amelden bahsediliyor. Ancak her birisinde imanın, salih amelin bahsedildiği her bir noktada özellikle takva vurgusu yapılıyor diyor. İmam Gazali devamında şöyle bunu bağlıyor. İlk takva vurgusu şirkten uzak durmayı ifade eden, şirkten sakınmayı ifade eden bir takvadır. Yani şirk barındıran unsurlarla aramıza mesafe koymayı ifade eder. İkinci takva vurgusu ve devamında gelen iman, bid'atlerle aramıza mesafe koymak, bid'at işlememek değil, bid'atlerden olabildiğince uzak durmak veya yapılan bir bid'atın tevbesini yapmak değil, tamamıyla bid'ata yaklaşmadan, bulaşmadan, böyle bir bid'atçilikle meşgul ve mevsuf olmadan olabildiğince uzaklaşmaktır diyor. İkinci takva ifadesinin üçüncü ve son ayet-i kerimede zikredilen takva vurgusunun ise ihsan kıvamında bir dereceye ulaştırabilecek olan günlük ve gündelik hayatta yapılabilen, karşılaşılabilen fer'i masiyetlerden Allah Teala'ya isyana götüren, yani günah bağlamında isyana götüren, itikadi noktada insanı dinden çıkaran bir durum değil, gündelik olarak yaşantımız itibariyle karşılaştığımız günahlardan olabildiğince sakınmak, aramıza mesafe koymak ve bu noktada bir takva hassasiyetine ve hasletine sahip olmaktır diyor İmam Gazali. Bir hatırlama yapmak gerekirse takva konusuna nereden gelmişti İmam Gazali? Şimdi insanın dünyadayken ayağında 4 pranga vardır. İnsanı Allah'tan belki uzaklaştırabilecek, belki de arasına mesafe koyup Allah'ı hatırlamasına mani olabilecek 4 prangası vardır demişti. Birincisi şeytandır, ikincisi dünyadır, üçüncüsü mahlukattır, insanlardır, dördüncüsü ve en azılısı ise nefistir demişti. Nefis engelini aşarken ve nefisle mücadele ederken takınması gereken, bir kimsenin üzerinde bulundurması gereken en kuvvetli ve yegane zırh ise takvadır demişti. Bundan dolayı uzun uzadıya nefis ne kadar kuvvetli bir düşmandır ki buna mukabil gösterilebilecek mukavemet olan takvada aynı o şekilde detaylı ve uzun, detaylı ve mufassal bir şekilde burada ele alınıyor. Bundan dolayı nefis engeline, nefsin desiselerine, nefsin nasıl bir düşman olduğuna ve insana nasıl zarar verdiğine, dünya ve ahirette bu kişinin ayağına nasıl pranga olduğuna temas eden İmam Gazali, onun desiselerine, oyunlarına ve tuzaklarına karşı uyanık olabilmek, agah olabilmek için takva konusuna olabildiğince, yani buradaki kitabın, Minhacül Abidin kitabının hacmi itibariyle yer verdiği müddetçe bunlara detaylı bir kısım ayırmış oldu. Ve bu noktada takvayı gerek mutasavvıfların hassasiyeti zaviyesinden, gerekse fakih ve müçtehitlerin daha spesifik, daha net, müşahhas, somut olarak karşımıza çıkacak nitelikte tanımlarına yer verdi. Sonra takvanın tarifinin ötesinde derecelerine, Kur'an-ı Kerim'de takva denildiği zaman, yani Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet-i kerimede takva kelimesi veya bunun takvadan türeyen kelimeler kullanıldığında hangi anlamlarda kullanılıyor şeklinde 12 manasına, umumi manada haşyet, huşu, heybet, vakar ve korku anlamında Kur'an-ı Kerim içerisinde takvanın nasıl kullanıldığına değindi. O yüzden burada takva konusunu biz nefsin dünyada iken insanın ayağına pranga bağlaması, Allah Teala'ya ulaşırken, Allah Teala'nın istediği nitelikte bir kulluk ortaya koyarken ayağına nasıl pranga olduğunu vurgularken bu prangayı nasıl çözeceğimizi, yani bunun kilidinin ne olduğunu da takva ve vera zaviyesinden, takva ve vera kavramları konusu üzerinden ele aldı. Madem ki ayağımızdaki kilit ve pranga nefistir, onu açacak ve onu bir daha ayağımıza pranga olmayacak nitelikte ebediyete mahkum edecek, tabiri caizse tedip ve terbiye edecek, musallat olmasının önüne geçecek, hakim değil mahkum, galip değil mağlup olacak nitelikte bir zırh sağlayacak olan unsur takvadır diyerek bunları bizlere detaylı ve mufassal olarak anlatıyordu. Şimdi en son şurada da kalmıştık. Dedi ki İmam Gazali, şayet bir kimse takvalı olmaya azmü cezmü sebat ederse, devamında kararlılık gösterirse ve nihayetinde takva bu kimse için artık yerleşik bir hal olursa, yani kişinin bizatihi kendisi takvanın ana yurdu ve vatanı haline gelirse, artık bu kimsenin muttaki olması kaçınılmazdır. Biiznillah bu kimse bir defalığına değil her defalığına, bir kereliğine değil her defasında nefsin galibi ve takvanın bizatihi mümesselidir. Kendisinde bunu taşıyordur. Bununla birlikte bütün vücudu itibariyle, bütün zerrelerine kadar, bütün iliklerine varıncaya kadar baştan ayağa bir kimsenin muttaki olabilmesi ise vücudun, bedenimizin, duyularımızın ve uzuvlarımızın beş ana noktası olan, yani bizi bedensel itibarla, bizim ahirete bakan yönümüz itibariyle, vücudumuz itibariyle beş temel, beş ana arterin, beş temel noktanın takva hassasiyetiyle mündemiş olması, takva hassasiyetini bürünebilmesi, vücudumuzun bütün uzuvlarının iliklerimize varıncaya kadar baştan ayağa her bir yerimizin artık muttaki olabilmesinin önünün açılacağı anlamına geliyor dedi. Ve burada da beş uzuv olarak beş temel husus, bu uzuvlar, bu duyular, bu hasseler şayet takvalı olur, sakınır, imtina eder, masiyet ile arasına mesafe koyar ve takvayı bir zırh olarak değerlendirecek olursa, bu beş uzuvdan ve beş duyudan hareketle, beş olgudan ve vücudumuzdaki beş unsurdan hareketle bütün vücudumuzun, bütün efkarı umumiyemizin artık nefsin girdabından kurtulup, dünyanın girdabından kurtulup, şehevi arzuların girdabından kurtulup takvalı bir hayat sürmeye dair kuvvetli bir adım atmış, kuvvetli bir besmele çekmiş olacak diyor. Hülasa beş noktaya dikkat edecek olursak vücudumuz itibariyle, bütün uzuvlarımız itibariyle artık takvayı içselleştirmiş, iliklerimize varıncaya kadar kanıksamışız demektir diyor İmam Gazali. Peki bunlar nelerdir? Yani insanı idare eden, insanı yöneten, insanın yönetim mekanizması içerisinde yer alan beş uzuv ise birincisi gözdür, ikincisi kulaktır, üçüncüsü dildir, lisan, dördüncüsü kalptir ve beşincisi batın, yani midedir. Bu beş unsura, gözüne, kulağına, diline, kalbine ve midesine, batnına, yediklerine ve içtiklerine dikkat eden, riayet eden, yani takvayı buralara yerleştiren ve bu uzuvları takvalı yapmayı başarabilen, buna muvaffak olan kimseler bütün vücudu ve uzuvları itibariyle, zihni, fikri ve kalbi itibariyle artık muttaki hale gelmiştir diyor İmam Gazali. Kıymetli dinleyenler, birincisi İmam Gazali rahmetullahi aleyhin vurgu yaptığı bu beş uzuv içerisinde ilk önce ele aldığı husus gözdür. Gözün takvalı olması ne demektir? Bir kimse gözüne takva kıyafetini, takva zırhını nasıl giydirecektir? Takva libası göze nasıl giydirilir? Öncelikle buradan başlıyor ve diyor ki, Hazreti Ali gözün vücut içerisindeki ehemmiyetini vurgularken şöyle bir açıklamada bulunuyor. Ve diyorlar ki, gözüne sahip olmayan, gözün gördüklerine malik olmayan, gözünle neye bakacağına dair bir yönetim mekanizması kendince geliştirmeyen kimsenin kalbi kendisi için bir şey ifade etmez. Yani gözüne malik olmayan bir kimsenin kalbinin hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Göze malik değilsek kalbimizin kıymeti, harbiyesi yoktur. Yani bir kimsenin kalbini koruması, kalbinin değerli ve kıymetli hale gelmesi, gözüne malik olduğu, gözüne sahip olduğu, neye baktığının bilincinde ve şuurunda olduğu kadardır. Gözümüzün şayet anahtarı ve kilidi elimizde değilse, kalbimizin kilidi, kalbimizin anahtarı, kalbe girip çıkanların neler olup bittiği, hülasa kalbin hudut ve sınırları bizim elimizde değildir artık. Oraya hududu olmayan, kilidi olmayan, nöbetçisi ve zabıtası olmayan, oraya muhafızlık yapan bir kimse, bekçilik yapan bir kimse olmadığında, nasıl ki bir sınırdan dileyen her türlü kaçakçı, meşru veya gayrimeşru, legal veya illegal, teröristinden tutun zalimine varıncaya kadar, kaçakçısına varıncaya kadar, her bir kimse nasıl ki sınırlar muhafaza edilmediğinde giren çıkan belli olmuyorsa, kalbin muhafızı, kalbin bekçisi, kalbin zabıtası ve polisi, hülasa idari amiri ve yönetim mekanizması gözdür. Gözüne sahip olmayan bir kimse sınırları tutulmadığı için içerisine her türlü yabancının, zararlının, kapkaççının, teröristin, eşkıyanın, hülasa insanlara zarar verebilecek tinetteki insanların girip çıktığı bir ülkeye benzer diyor mealen Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz. Bu sebeple İmam Gazali gözü dini ve dünyevi meselelerin, din ve dünyamızın, dünya ve ahiretimizin medarı, saadeti olabilecek nitelikte en önemli unsur olduğunu ifade ediyor. Kalbe gelen meşguliyetler, kalbe gelen tehlikeler, fitne fesat gibi bazı menfi hasletler ve düşünceler, kalbi ifsad eden ve bozan duygu ve düşüncelerin çoğunlukla ve hatta tamamına yakınının gözden geldiğini, göze sahip olunduğundaysa ifsadatın salaha, yani ıslah olmaya doğru bir yöneliş içerisinde olduğunu ifade ediyor. Bu sebeple Hazreti Ali'nin bu sözünü, gözüne sahip olmayan bir kimsenin kalbinin kıymeti bir harbiyesi yoktur, kalbindekilerin de bir kıymeti yoktur. Yani nazargah-ı ilahi olan kalbin ehemmiyeti gözümüze malik olduğumuz kadardır diyor mealen Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz. Ve dolayısıyla İmam Gazali burada gözün takvalı olabilmesiyle alakalı olarak şunu söylüyor. Bunu biz 3 noktada bir araya getirebiliriz diyor öncelikle. Birincisi 3 aslı vardır, yani gözümüzün takvalı olabilmesi 3 temel esasa bağlıdır. Birincisi şu ayet-i kerimede zikredilen, yani Nur suresi 30. ayet-i kerime. Buyuruyor ki Allah Teala, Estaizu billah, قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimeyi burada zikrettikten sonra diyor ki, ben bu ayet-i kerimeyle alakalı olarak düşündüm, tefekkür ettim, uzun uzun bu ayet-i kerimenin tefsirine dair kafa yordum ve nihayetinde oldukça kısa bir cümlelik ayet olmasına rağmen içerisinde derinlemesine 3 anlam barındıran bir durumu ihtiva ettiğini gördüm. Yani hacim itibariyle kısa bir cümle, kısa bir ayeti kerime, ancak içerisinde çok derin anlamlar barındıran 3 durumun vurgusunu gördüm diyor. Birincisi te'dip. Burada bir edep çerçevesi, talim ve terbiye vardır. Terbiye eden, te'dip eden, yani doğru yolu gösteren, edep, adab ve ahlakın vurgulandığı husustur. İkincisi tenbih ve ikaz vardır. Bu ayet-i kerime kısacık olmasına rağmen ikinci anlamı terbiyeden sonra tenbihtir, ikazdır. Üçüncüsü ise tehdittir. Peki bu ayet-i kerimenin gözümüze taalluk eden bir husus olmasına rağmen terbiyesi ve te'dip, edep ve adaba taalluk eden kısmı neresidir? Şurasıdır. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Müminlere söyle, gözlerini kıssınlar. Gözlerine mukayyet olsunlar, gözlerine sahip olsunlar. Diyor mealen ayet-i kerimede Allah Teala. İmam Gazali de bu manaya vurgu yaparak diyor ki, bir kulun muhakkak surette efendisinin terbiyesine kulak vermesi, onun adab ve edep öğreten nasihatlerini göz önünde bulundurması, onun edebiyle edeplenmesi, onun ahlakıyla ahlaklanması gerekir. Yoksa efendisinin edebiyle edeplenmeyen bir köle nasıl ki ahlak yoksunu olursa veya efendisinin ahlakıyla ahlaklanmayan, onun adab-ı muaşeretini görmezden gelen bir köle nasıl ki kötü ahlaklı, çirkin huylu olursa aynı şekilde efendisinin talim ve terbiyesine, tedibine kulak vermeyen bir kimsenin edep noktasında zafiyete düşeceği ve noksanlıklar yaşayacağı da kaçınılmazdır. Hal böyle olunca oturup kalkmasını, düşünüp taşınmasını, yemesini içmesini, konuşmasını susmasını bir köle, bir çocuk efendisinden, babasından öğrenir. Yani küçükler büyüklerden, köleler efendilerinden ve altta olanlar üstte olanlardan, talebeler hocalarından, çocuklar ana babalarından, hakeza çocuklar büyüklerinden nasıl ki öğrendikleri edebi hayata yansıtıyorlarsa, eğer bir noksanlık varsa çocukların terbiyesinde ve taliminde ya efendilerinin huyunda, ahlakında ve adabında problem vardır ya da çocuklar veya onlardan talim terbiye öğrenen kimseler layıkı vecihiyle edep ve adab öğrenmemişlerdir diyor. Dolayısıyla birincisi قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Allah Teala burada mümin erkeklerin gözlerini kapatmasını, gözlerini kısmasını yani velev ki dışarıda müstehcen, insanın şehevi duygularına hitap eden, gözünü kirleten, dünyasını mahveden, ahiretini berbat eden ve dolayısıyla nefsani duyguları tahrik edip de harekete geçiren bir görüntü, bir görsel, bir manzara, bir suret, bir fotoğraf, bir video veya bir film adı ne olursa olsun gerek reel hayatta, gerçek hayatta, gerek sanal alemde, internet ortamında fark etmeksizin insanın nefsani ve şehevi duygularını galeyana getirip tahrik eden herhangi bir görsel söz konusu olduğunda diyor Allah Teala, müminlere söyle gözlerini kapasınlar. Yani bu şu demek değildir. İstediğimiz kadar açılalım, istediğimiz kadar müstehcen yerlerimizi gösterelim. Kadınlar istedikleri kadar kısa giyinsinler veya mahrem yerlerini göstersinler. Erkekler bakmayacaklar. Dolayısıyla sorumluluk onlara aittir. Biz ne kadar neremizi gösterirsek gösterelim, onlar bize bakmamakla mükelleftirler. O yüzden günahı vebali onların boynunadır diye bir yaklaşım olamaz. Evet, gösteren, mahrem yerlerini ifşa edenin günahı ayrıdır. Bakan ve buradan haz alıp tahrik olan, nefsani ve şehevi duygularına mağlup olan kimsenin vebali ayrıdır. Bu sebeple ona bakan ve oradan tahrik olan erkeğin veya tahrik eden kadının hem mahremiyete riayet etmediği için hem de diğer insanları böyle bir ifsadata götürdüğü için ya da diğer tarafın mahrem yerlerini görüp ifsat olabilecek nitelikte, fesat olabilecek nitelikte bir tutumla karşı karşıya kaldığı için her iki tarafın da birbirlerini günaha soktuğu için, bakınız sadece günaha girdiği için değil, mahrem yerini gösteren günaha girmiştir. Ancak diğer kimsenin günaha girmesine de sebep olduğu için günaha sokmuştur. Bundan dolayı hem günaha girdiği ve hem günaha soktuğu için iki tarafında karşı tarafın günahını üstlenmek gibi bir durumu vardır burada. Yani hem günaha giriyor hem günaha sokuyor. Hem günah işliyor hem diğer insanların günaha girmesine sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca ben müstehcen bir şekilde giyinirim, mahrem yerlerimi gösteririm. Sizler bakmamanız gerekiyor. Bakmasaydınız evet böyle demesi gerekiyor fakat günahınız sizin boynunuzadır, benim hiçbir günahım yoktur gibi bir yaklaşım söz konusu olamaz. Hal böyle olunca günaha girmemek ve insanları günaha sokmamak gibi her bir Müslümanın üzerinde temel vazifesi, sorumluluğu vardır. O yüzden diyor İmam Gazali, birincisi edep öğretir bu ayet-i kerimenin ilk cümlesi. İkincisi tenbihat vardır burada, ikaz vardır. Nedir o? Zalike ezkâlehum. Hani ayet-i kerime mümin erkeklere, yani müminlere umumi olarak söyle, harama bakmasınlar, gözlerini kıssınlar, ferçlerini yani namuslarını ve iffetlerini, ahlakını ve adabını muhafaza etsinler. Bu durum, harama bakmamak ve iffetlerini muhafaza etmek, onlar için en temiz ve sevabını en çok artırıcı nitelikte bir yaklaşım, bir davranıştır. Nitekim Allah Teala yapmış olduğunuz her şeyden haberdardır. İşte zâlike ezkâ lehum ifadesinde, ayet-i kerimesinde, cümlesinde İmam Gazali diyor ki iki anlam vardır. Birincisi, ezkâ demek zekâh kelimesinden türer. Yani biz mesela zekat verdik diyoruz ya, zekat kelimesi ezkâ kelimesinden türüyor. Zekat demek temizlemek demektir. Temiz olmak demektir. Veya tezkiye dediğimiz zaman keskin z ile kullanıldığında tezkiyeyi nefs istiyoruz mesela. Nefsi tezkiye etmek, temizlemek demektir, arındırmak demektir. Yani necasetten veya maddi manevi kirlerden tamamıyla arındırmak demektir. İkincisi, zekat kelimesinin anlamı artırmak demektir. Buradan hareketle İmam Gazali diyor ki bir Müslümanın bu ayet-i kerimenin emrine kulak vererek, bu ayet-i kerimenin muhtevasını kendi hayatında ve dünyasında tecelli ve tezahür etmesine imkan sağlayarak gözünü, gönlünü korur, iffet ve namusuna sahip çıkarsa, kalbini temizlemiş, ibadetlerini artırmış, hayır hasenatını ziyadeleştirmiş olur diyor. Çünkü ayet-i kerimedeki ezkâ kelimesi hem temizlemek, yani gözü, gönlü, kalbi temizlemek anlamında, hem de dünya ve ahirete taalluk eden hayır hasenatını, sevabı ve mesubatını artırması anlamında kullanılıyor. Bu sebeple gözü korumanın, iffeti muhafaza etmenin pratikteki karşılığı nihayetinde gözün, gönlün, aklın, fikrin, kalbin ve nihayetinde amel defterinin korunması, temizlenmesi, sevabın, hayırın ve hasenatın, derecelerin artırılması anlamına gelir diyor. Hatta burada şöyle bir örnek veriyor. Bakışlar öyle tehlikeli bir unsurdur ki bir bakış, yani menfi manada fesada ve harama götüren bir dakikalık, bir lahzalık, bir anlık gafletle ancak şehevi ve tahrik olacak nitelikte bir bakış kişinin kalbini tamamıyla ifsad eder ve tamamıyla kalbini bozar. Bu şuna benziyor. Nasıl ki deri tabaklayan bir ustanın elindeki deri ifsad olur, yani bozulur, kullanılamayacak nitelikte artık dezenformasyona uğrarsa veya yırtılırsa veya çürürse veya korumaya yüz tutarsa veya küflenmişse, hülasa artık o deriden bir ayakkabı, bir kemer, bir kıyafet veya bir kırba, kullanılabilecek nitelikte bir eşya yapılmasına mani olacak bir ifsadat olmuşsa, yani bozulmuşsa hülasa, ondan artık nasıl nitelikli bir eşya yapılamıyorsa, yapılması mümkün ve muhtemel değilse, aynı şekilde bakışlar dolayısıyla kalp de bozulursa onun ihya olması ve ıslah olması artık pek mümkün olmayabilir diyor İmam Gazali gözün bu noktadaki ehemmiyetini vurgularken. Üçüncüsü, bu ayet-i kerimede vurgulanan üçüncü unsur tehdit demişti. Allah Teala burada şöyle yaparsanız böyle cezalandırırım, böyle cehennemde cezanız olur gibi açık bir ifade de bulunmuyor. Tefsirde şöyle bir husus vardır. Cennet vurgusu, cennet kelimesinin zikredilmeden yapıldığı noktalarda bazen daha üst düzey bir müjdeyi ifade edebilir. Mesela Allah Teala cemalimi sizlere göstereceğim veya rukyetullah'a nail olacaksınız ifadesini kullandığındaki müjde, cennete gireceksiniz ifadesindeki müjdeden daha kuvvetlidir. Çünkü Allah Teala'nın cemalini görmek, rukyetullah'a nail olmak sadece cennette mümkün olacağı için cennete gireceksiniz ifadesinden daha kuvvetli bir nitelikte rukyetullah'a, yani Allah Teala'nın bizatihi kendisini göreceksiniz müjdesi daha kuvvetlidir. Ya da cehenneme girersiniz, bundan dolayı cezalandırırsınız ifadesinden daha ziyade Allah Teala yaptıklarınızdan haberdardır cümlesi daha kuvvetli bir tehdidi ifade eder. Yani bir çocuğa şöyle yaparsan seni döverim demek, evet bu çocuğu korkutur, ancak senin yaptıklarından haberdarım, Senin yaptıklarını biliyorum. Kulağıma şöyle şöyle şeyler geldi demek daha çok korkutur ve ürkütür. Tehdit ifade eder. İşte burada ayet-i kerimede Allah Teala cümleyi bitirirken İnnallaha habirun bima yasnaun. Gözlerinizi koruyun. İffetlerinizi ve namuslarınızı muhafaza edin. Bu şekilde davranmanız hem hayır hasenatınızı ve sevabınızı artırır hem de kalplerinizi ve zihinlerinizi temizler. Nitekim Allah Teala yaptıklarınızdan haberdardır derken diyor ki İmam Gazali, Allah Teala burada evet bir müjdeden bahsediyor. Zelike ezkâlikum, taharetten ve tenmiyeden. Fakat devamında da böyle yapmazsanız yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar biliyorum diyerek örtülü tehditte bulunuyor diyor. Nitekim bir başka ayet-i kerimede Gafir suresi 19. ayet-i kerimesinde Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Allah Teala hain bakışları ve kalplerden geçeli en ince ayrıntısına kadar eksik bir şey kalmayıncaya kadar bilmektedir buyuruyor. Bu sebeple bu Allah Teala'nın makamından, Allah Teala'nın cezasından, Allah Teala'nın rahmetinden mahrum kalmaktan korkan kimseler için çok büyük ve kuvvetli bir tehdittir, tahzirdir, ikazdır diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Evet, vaktimizin sonuna geldik. Bu noktada gözlerin takvalı olmasıyla alakalı olarak İmam Gazali toparlayacak olursak şunları söylemişti. Üç esas üzerine dayalı olarak gözümüzü takva ile, takva zırhı ile büründürebilir, takvalı olacak nitelikte bir tutum sergilemesini, kalbimizi korumaya götüren bir yönelişle gözümüzü terbiye edebiliriz diyordu. Birincisi bu ayet-i kerimede zikredilen Nur suresi 30. ayet-i kerimedeki te'dip, edep, adab ve ahlak. İkincisi tenbih, üçüncüsü tehdit. Kullarına bakmak suretiyle hareket edilebilir. İkincisi, yani birinci asıl ayet-i kerimede terbiye eden, tehdit eden ve ikaz eden ayet-i kerimenin muhtevasında gizli diyor. İkincisi, ikinci asıl gözleri namahreme, gözleri tahrik eden ve nefsani duyguları uyandıran şeylere, yani bakılması caiz olmayan kadınların olsun veya müstehcen görüntülerin olsun, tahrik eden veya nefsani duyguları galeyana getiren şeylere bakmak insanın kalbine doğrudan doğruya şeytan tarafından saplanan bir oktur. Şeytan tarafından zehirli bir okun bu şekilde bakmak suretiyle kalbe yerleşmesidir. Şayet bir kimse diyor hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu türlü yasak bakışlardan, mahrem bakışlardan, haram olan bakışlardan, şeytanın kalbimize sapladığı zehirli ok olan bu türlü bakışlardan bir kimse kendisini korur. Müstehcen olan, fuhşiyat olan, fahiş olan veya haram olan bu türlü bakışları terk ederek, Allah Teala'dan korkarak bunları terk ederse, bu türlü bir görsele, bu türlü bir surete bakmazsa, Allah Teala bu kimseye hissetmediği şekilde yapmış olduğu ibadetlerin hazzını, tadını verir, ikram eder buyuruyor. Bu sebeple bir kimsenin yapmış olduğu ibadetlerden tat alabilmesi, haz duyabilmesi, lezzetini tadabilmesi ve kulluğunun kıvamına varabilmesi için bu türlü müstehcen, haram, yasak ve menhi bakışlardan olabildiğince uzak durması gerekir. Şayet bunu tecrübe etmek istiyorsanız deneyebilirsiniz diyor. Bunlardan imtina eden, gözünü koruyan bir kimse nihayetinde kalbine zehirli bir ok saplanmayacağı için nihayetinde yapmış olduğu ibadetlerin, sergilemiş olduğu kulluğun tadına varacaktır, kıvamına ulaştıracaktır diyor. Son olarak her bir uzvun bir yaratılış maksadı ve kullanılmasını gerektiren bir usulü vardır. Nasıl ki bir ilacın prospektüsünde kullanılış şekilleri varsa, bir makinanın veya bir mekanizmanın icat edilişine bağlı bir kullanılış şekli varsa, uzuvlarımızın da kendi maksadına uygun bir kullanılış şekli vardır ve her birisinden hesaba çekileceğiz. Gözlerin de yaratılış sebebi dünyadayken Allah Teala'nın emrettiklerine bakmak ve nihayetinde Allah Teala'nın cemalini seyretmektir diyor. Bakınız, bu çok üst düzey bir beklenti ve üst düzey bir hedef koymaktır. Yani gözümüzün yaratılış sebebi esasında dünyadayken hayatımızı idame ettirmek amenna, ancak bu gözler Allah Teala görmek için yaratılmıştır. Gözler ne kadar kirli olursa bu letafete, Allah Teala'nın rü'yetine, cemalullah'a ulaşması, bu kir ve pastan dolayı ulaşması da mümkün olmayacaktır diyor. Gözüne sahip çıkan kalbine ve nihayetinde bütün uzuvlarına sahip çıkacaktır. Çünkü göz, vücut, beden kalesindeki yegane muhafız, en kuvvetli polis, zabıta ve bekçidir. Bu bekçiyi ve zabıtayı muhkem hale getirdiğimiz müddetçe Allah Teala bizlere imanımızın tadını, ibadetlerimizin hazzını, kulluğumuzun halavetini ikram edecektir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Böylece programımızı sona erdiriyoruz. İnşallah bir sonraki hafta gözlerimizin sonrasında devam edeceğimiz olan kulaklarımızla alakalı takvaya temas etmeye çalışacağız. Her biriniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.